Yedinci ayrım.
Esther filmin tadı kalmadı diye düşündü. Işıklar yandı. Seyirciler Rita'nın güzelliğini konuşarak dışarı çıkıyorlardı. Dar koridorun telaşında herkesin gözü Esther'deydi. Mermer salonda farkına varılmayan bu kız, bakışıyla, gülüşüyle mutlaka seyri gerekli bir tablo gibiydi. Behçet herkesin üzerlerine doğru geldiği endişesine kapıldı. Arkasına geçip Esther'i korumak ve ağır bir hücumdan kurtarmak arzusu duydu. Omuzlarından tutup kenara çekti. Kalabalık sel gibi akıp gidinceye kadar da öyle beklediler. Behçet bir hususi kokulu çıkardı, ceplerini karıştırıp kibrit aradı. Esther sıkıntılar gösterdi. Bırak bunu Behçet. Neden? Hatırım için. İşin can alıcı noktasını kullanmak istedi. Sana yakışmıyor, bütün mesele bu. Tam karşılarında ses operetinin ışıkları yanıp sönüyordu. Capri Balesi'nin kızları son günlerde dillere destan olmuş ve Yutmazoğlu opereti her gece kapalı gişe oynayacak kadar meraklı ve ilgili bir müşteri ordusu yaratmıştı. Binanın üzerine demirden yapılmış izlenimi veren bir maske konulmuştu. Gülenle ağlayanın aynı anda sergilenmeye çalışıldığı bu tiyatro maskesi itici olmanın bütün hususiyetlerini taşıyordu. Tiyatroya girince gıcırtılı zemin üzerinde yürüyüp oturacağınız yeri bulmak bir işkenceydi. Esther, işe yeni başladığı yıllarda bir siyasetçi müşterisinin otel yerine Maxim'e götürüp Cibali Karakolu'nu seyrettirmesini hatırladı. Efsaneleşmiş bir adamın komedisinde İstanbul halkı kendine güldüğünün farkındaydı. Behçet sonuna kibriti buldu, çaktı ve sigarasını yaktı. Kısa alev Esther'in yüzünü alışık etti. Bu sevimli yüzü her renkte, her ışıkta güzel buluyordu. Gerçekten korkulduğu gibi bir sahiplenme duygusu taşıdığı söylenemezdi ama bu kızın varlığından hoşlanıyor, onunla birlikte olmanın adama bir yeni terbiye kattığını fark ediyordu. Beyoğlu kültüründe önemli bir yer tutan sinemalar, tiyatrolar bir edebiliğin anlatımı kadar kavranması zor bir zahmetin de dünyasıydı. Sırasında yakası açılmadık bir ahlaksızlığın yaşandığı bu sinemalarda sefaletle servet, düşkünlükle itibar, kışkırtıcı bir kadın koynunda ilk deneyini geçiren delikanlı acemiliği gibi hemen fark edilirdi. Eski bir sultani talebesi olarak sıkılgan arkadaşlarının Beyoğlu kültüründe nasıl olgunlaşıp hayata açıldıklarını hatırladı. Hiçbirinin hatırasında Esther gibi bir mürekkep mavisi göz bulunmadığına emindi. Sadece kendisine tanınmış bir hak gibi özenle korumak ihtiyacında olduğunu fark etti. Hadi, kulise gidip bir şeyler içelim. Biraz şaşırmak ister misin Behçet? Bilmem. Saray muhallebicisine gidelim. Ester'de insanı şaşırtan bir süt kültürü vardı. Muhallebinin, keşkülün, kazan dibinin, tavuk göğsünün, sütlacın birbirinden farklarını olağanüstü bir derinlik içinde anlatıyor, her birinin lezzetine ilişkin öyle değişik tarifler veriyordu ki 40 yıldır bu sanatın içinde piştiğini sanırdınız. Eski konakların mutfaklarında süt tatlılarını pişiren usta aşçılara farklı sevgi ve itibar gösterilişini anlatırken, meşrutiyet yıllarından hatıra aktaran bir paşa refikasına benziyordu. Behçet bu ileri kültürün pek gerisinde kalmış sayılmazdı. Osmanlı mutfağı edebiyatıyla vakit öldürmek istemiyordu. Gecenin ilerlemiş saatinde babaannenin bazı endişeler içinde tedirgin olabileceğini aklına getirdi. Esther'e bir şey hissettirmeden bir an önce eve dönmek gerektiğini düşündü. Seninle aşureler üzerine bir konuşma yapmak iyi olurdu ama zannederim eve dönmek zamanı geldi. Babaannenin meraklandığına kalıbımı basarım. Esther kazandibilerden gözüne kestirdiği iki tanesini paketletip babaanneye götürmeyi düşünüyordu. Behçet'in ikazı üzerine fikrini değiştirdi ve hemen kalktı. Ben hazırım efendim. Gülüştüler. Behçet elinden tutup oturttu. Hangi şartlarda olursa olsun bir kadının yüreğini titretmek hoşuma gitmiyor. Yoksa sen de mi babaanneden çekinmeye başladın? Esther'in yüzü gerildi. O incelikler, ipekler, yumuşaklıklar, güzel olan ne varsa hepsi bir korkuya kapılmış gibi birden sarardı, heyecanlandı, hatta gerçek anlamda yüreğe sıkılmış gibi titredi. Eğer bu doğruysa beni sahiplenme duygusundan daha ağır bir felaket olur. Dışarıdaki ihtişam renklerini, seslerini arttırmıştı. Münir Bey'in konseri bitmek üzereydi. Saray sinemasının kapıları ardına kadar açılmış, ayağa kalkmış dinleyiciler son bir şarkı için Münir Bey'i ve korosunu sürekli alkışlarla sahneye davet ediyorlardı. Eser hiçbir şey söylemeden Behçet'i elinden tuttuğu gibi sinemaya götürdü. Başından beri konser izliyormuş gibi koridorun ucunda durdular, alkışa katıldılar. Münir Bey yeniden sahnedeydi. Endülüs raksında bir cumhuriyet sesi yükseliyordu. İzleyicilerin arasına katılarak sokağa çıktılar. Faziletli bir ömrün nimetlerini ahirete bırakmış vaazlara benzer şaşırtıcı bir gürültü başladı birden. İnandırıcılıkları bulunmayan bu seslerin arasında ne istediğini bilmeyen bir kalabalık başıboş dolaşmayla Beyoğlu'na uygun düşmeyen bir manzara gösteriyordu. Eser telaşlandı. Hızlanalım. Hızlı adımlarla tünele doğru yürüdüler. Behçet bir taksiye binmelerini teklif etti. Eser reddetti. Sana göstereceğim bir şey var. Çiçek pasajının derinliğinden akordeon refakatinde bir soprano kendi kaderine el koymuş gibi gururlu ve mutlu bir şarkıyla haykırıyordu. Eser Behçet'in koluna girdi. Doğrudan konuya girmeye meraklandı. Beni dinlemeye hazır mısın? Hangi konuda? Sana bir manzara seyrettirmek istiyorum. İnan bana ömründe böyle renkli bir heyecan duymadığını daima hatırlayacaksın. Sadece aklına gelenleri değil, hayalini kurduğun bütün hazları bile yaşayacaksın. Sanki kaderini sana söylüyorlarmış gibi önce biraz ürkeceksin, sonra gevşeyip kendini bu kadere bırakmaktan ötürü mesut hissedeceksin. Ben aylardan beri bütün keyfimi bu manzarada sürdürüyorum. Mutlaka görmeni isterim. Ya babaanne? Bozma bu gecenin tadını, elim boş dönmedikçe hiçbir şey onu sinirlendirmez. Madame Katerina'nın vitrininde lamba artık yoktu. Esther çocuğunu kaybetmiş bir anne gibi binbir telaş içinde vitrinin gerisindeki derinliklere bakıyor ve bulamayacağı korkusuyla bocalıyordu. Ağlayacak noktaya gelmişti. Olmaz, bir gece daha bekleseydin ne olurdu sanki? Behçet konuyu kavrayamamıştı. Bütün gece neşeler içinde gülüp eğlenen Esther nasıl olur da bir lamba hayaliyle bütün ümitlerini böyle bir çöküntü içine itebilirdi? Şaşkındı. Esther Behçet'in şaşkınlığını fark etti. Babaanne haklıymış. Bu dünyada kimseye güvenmeyeceksin. Bu gece ışıl ışıl bizi karşılayacağından o kadar emindim ki bütün İstanbul aydınlanmış olacaktı. İnsanların aldatılmış olması utanç verici. Böyle bir his yaşamadın değil mi? Ne olduğunu bilmiyorum ki sıkıntılarını kavrayabileyim. Benimle hep sudan şeyleri konuşuyorsun. Eğer her şeyini kendin çözecek kadar güçlüysen neden ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Esther Behçet'in elini yüzüne sürüyor, parmaklarını kirpiklerinin üstünde dolaştırıyordu. Ağlamıyorum, keşke ağlayabilsem. Sadece kendime acıyorum. Hüzünle Asmalı Mescid'i terk ettiler. Refik lokantası kapanmıştı. Pera Palas hala şenlikli bir gece keyfindeydi. Şişhane yokuşunun başında sıraya girmiş taksiler müşteri bekliyordu. Yanlarından geçip Galata Kulesi'ne doğru yöneldiler. İkisi de bir tehlikeden kaçıyor gibiydi. Evin önüne geldiklerinde Esther titredi. Yo, bu kadarı artık fazla. Bir gecede iki defa kanıma giremezsin Tanrım. Esther durdu. Sesi sertleşmişti. Buraya kadar Behçet. Bütün gece sessiz, hatta çaresiz kalmış görüntüsüyle uysal bir çocuk izlenimi veren Behçet, artık eski Behçet değildi. Kükrenecek zamanın geldiğini belirtmek gereğini duydu. Bana bak, canının çektiği gibi yaşamak sana ait. Ama bana ne yapacağımı söylemeyi hiç aklından geçirme. Şimdi eskisi gibi gir koluma ve yürü. Hayır, gelmeni istemiyorum. Senin değil, benim istemem mühimdir. Esther anahtarını aramadı. Babaanne kapıyı açmış bekliyordu. içeri girmesine yardım etti. Behçet'in gireceği sırada önüne geçti. Ester, doğru büyük odaya geç. Büyük Mösyö saatlerdir seni bekliyor. Hediyeler getirmiş. Behçet, önemi anlaşılmamış birisi gibi maruz kaldığı bu sert tavır karşısında sinirleneceği yerde hiçbir şey olmamışçasına babaanneye seviyesini hatırlatmak istedi. Madam, kelimelere istediğiniz kıvraklığı verdiğinizin farkındayım ama beni tam anlamıyla fark edebildiğinizi zannetmiyorum. Sözleri hiçbir etki yaratmadı. Babaanne kıpırdamadan duruyordu. İçerideki manzarayı görmek isteyeceğinize ihtimal veremiyorum. Beni lütfen yanıltmayın. Bu kadar seviyesiz olamazsınız. Babaanne işi bitirdiğine inanıyordu. Sözlerinin etkisini arttırmak için Behçet'in gösterebileceği cesareti sert hareketleriyle kırmak istedi. Geri çekildi ve yolunu açtı. Doğrusu hazmınızı merak ediyorum. Behçet dış kapının ardına kadar açılmasıyla durakladı. Babaanne gerçekten bir çirkin manzaranın ihtimalini mi söylüyordu? Yoksa bir iki göz korkutan cümle içinde Behçet'i sindirip istediği rahatlığı elde etmek yolunu mu denemişti? Terbiyeyi elden bırakmadan cevapladı. Siz seviyeli bir kadınsınız madam. Evinizde hazmedilmeyecek şeylere izin vermezsiniz. Behçet demir kapıdan geçip evin kapısına doğru hızlı adımlarla merdivenleri çıkıyordu. Babaannenin gücü tükenmişti. Yalvarışı son çare görmüştü. Lütfen Behçet Bey, lütfen girmeyiniz. Behçet kapıyı açık buldu ve dona kaldı. Tek bir adım atacak gücü kalmamıştı. Ester çırılçıplak soyunmuş ve duvara yaslanmıştı. Kucağında iri kafalı bir bebek vardı. Yaşlı bir gövde kıvançlı duygularla karşısındaydı. Özlediği emrin verilmesini istiyordu. Ester Behçet'le göz göze geldi. Ruhsuz bir Meryem gibi gerilmişti. Yaşlı zamparanın beklediği emri verdi. Eğil, özlediğin ışık dar ve uzun bir dehlizin sonunda seni bekliyor. Babaanne Behçet'in koluna girdi. Dışarıya doğru çekti. Belki Meryem'in peşine düşmüş ihtiyarın mistik şehvetinin getireceği bereketi düşünmüştü. Belki de Behçet'i layık olmadığı bir muameleye maruz bırakmış olmanın utancı vardı. Kucakladı. Sesini istediği kıvraklığa kavuşturmuştu. Behçet Bey, şimdi evinize gidin. Hiçbir şey düşünmeyin. Dünyada her şey ayıpladığınız kadar kötü değildir. Bir sessizlik hakim oldu. Ester ve yaşlı müşterisi hiçbir şey olmamış gibi hayretli ibadetine devam ediyordu. Babaanne sözlerini tamamlamak istedi. Sözlerimin doğruluğuna inanacak kadar tecrübe geçirdim. Behçet olayları değerlendirecek noktada değildi. Bütün gece hissettiği mutluluklar kaybolmuş fakat yerini koyu bir karanlık henüz almamıştı. Kendini haklı görebilecek gerekçesi yoktu. Meseleye olumsuz bakmakla kaçınmak istediği çöküşü hızlandıracağını düşündü. Çocukluğunda Konya'da ilk takdim edildiği dergahın şeyhinden aldığı ilk nasihati hatırladı. Hayatın akışı içinde her şey sonsuzluğa gidecek bir yol olabilir. Nasıl bakmak lazım geldiğini öğrenmek için dua edelim ki ömrümüz bu yolu tamamlamaya kafi gelsin. Sana başlangıcın ve sonun anahtarını verdik. Behçet kendi kendine olayların muhasebesini yaparak Galatasaray'a kadar yürüdü. Sema tennuresi giydiği gece şeyhi kulağına bir inanç akidesi fısıldamıştı. Sana başlangıcın ve sonun anahtarını verdik. Bu senin içindeki iyilik duygusudur ve bu duygu ebedi kaynağın olacaktır. Her insanın içinde hoşlanılmasa bile bir gerçek gizlidir. Eğer gerçekleri tam uyuşan iki insana rastlanılırsa bu gerçeği aşan bir şeydir ve inanılması imkansız mükemmeli yaratır. Kendin için bu saadetin yaratılmasındaki mesuliyetinden sakın uzak durma. Ne yapacağını kestiremedi Behçet. Evine gidip yarını zahmetli bir zaman gibi beklemek bu şartlarda taşıyabileceği yük değildi. İstiklal Caddesi ihtişamından hiçbir şey kaybetmemiş, yine herkesin aradığını bulduğu bir saadet pazarı gibi bütün güzelliklerini ortaya sermişti. Dengeler her adımda bozuluyordu ama insanlar zaman ve mekanla öylesine bağlıydılar ki bu dengeyi yeniden kurmak için bütün gayretlerini kullanmak zorunda kalıyorlardı. Kendini birden Alexandra apartmanının önünde buldu. Bir teselli ihtiyacı gırtlağını sıkmış, biraz umut, biraz sevinç verecek her şeyi özlemişti. İnsanın içini iyiye yöneltecek birkaç cümle duymakla gördüğü manzarayı unutabileceğini ihtimal veremiyordu ama akıllıca verilmiş bir teselliyle gerçeğin tam sırrına vakıf oluncaya kadar müsamaha göstermesi gerektiğini daha iyi kavrayabilecekti ve kapının ziline dokundu. Gecenin bu saatinde kimin kapısı çalınsa bir ürkeklik geçirip titremesi beklenirdi. Bir süre bekledi. Tekrar zile dokunmasına gerek kalmadan kapının otomatiği çalıştı. Madame Rhea yukarıdan bakmış ve gelinin Behçet olduğunu görünce kapıyı açmıştı. Bir sıkıntının baş kaldırdığını hissetti. Bir kötü haber alacakmış gibi yüreği titriyordu. Oysa mutlu bir gün geçirmiş, hatırlı bir akşam keyfiyle bugünü kapatmak istemişti. Yatağa girmek üzereydi. "Bu gelişin inşallah kötü bir haberi yoktur," diye dua ediyordu. Sesine de bir sadelik, bir kesinlik kazandırmaya çalıştı. "Ne olduysa Behçet, bir defa da söyle. Kötü olan hiçbir şey yok benim halimden başka. İçtin mi yoksa?" "Hayır, yorgunum." Madame Rhea rahatladı. Hacı Kamil Bey'e kötü bir şey olmuş gibi içinden telaşlı korkular geçirmişti. Derin bir oh huzuru yaşadı birden. Behçet'in görünen halinde hiç de endişe edilecek manzara yoktu ama bu derin adamın sırrına ermek öyle kolay bir iş değildi. Meselenin sağında solunda dolaşmak yerine doğrudan sormak en akıllıca yol diye düşündü. "Kız meselesi mi?" "Evet." "Seviyor musun?" "Bilmiyorum." Madame Rhea birden hiddetlendi. "Uzun uzun anlatasın diye kısa soruyorum. Tek kelimeyle cevabı verilmiş bir sevgiye itibar ederim ama derdine çare bulamam. Ya doğru dürüst anlat ya da git yat." Madame Rhea komodine doğru yürüdü. Emin bir hareketle gözlerden birini açtı ve çıkardığı anahtarı Behçet'e doğru uzattı. "Babanın yatağı aşağıda." İngiliz sarayının ışıkları Alexandra apartmanının odasına sinmiş ve insana hayret verecek bir seyir zevki kazandırmıştı. Behçet ilk defa Madame Rhea'nın gecelikle olduğunu fark etti. Behçet'in kişiliğinde çok derinden gelen ve değişmesi imkansız zor bir katılık hemen kendini gösterdi. "Üşüyeceksiniz Madame Rhea." Madame Rhea utandı. İnce bir gecelik, bembeyaz teninin bütün ışıklarını sergiliyordu. Göğüsleri sert ve arzuluydu. "Sana başlangıcın ve sonun anahtarını verdik." Alex'in uzun uzun okşadığı bu iddialı kadın diriliği, odaya vakitsiz baskın vermiş bir dağ eşkıyası gibi sıcak ve hazır görünüyordu. Özlenmiş kadın kıvraklığındaki cesaret, hoyrat bir iştihayla el ele vermiş tepeden bakıyordu. İnsanı noksandan alıp tamama götürecek ne varsa hepsi Madame Rhea'nın soluğundaydı. "Bana beceriksiz bir sevda macerası anlatmak için gelmedin herhalde." Behçet isyan noktasındaydı. "Siz de mi Madame Rhea, böyle ahlaki sebeplerle beni karşınıza alıp hırpalayacaksınız?" Bir el İngiliz sarayının ışıklarını söndürdü. Daha ahenkli bir renk odanın içinde kaldı. Madame Rhea Behçet'e doğru yaklaştı. "Aptal veya akıllı olmak çok önemlidir ama şimdi mutlu olmanı istiyorum. Bunu bana baban öğretti." Yavaşça yaklaştı, Behçet'in yanağını öptü. "Hadi, al anahtarı git. Bir şeye el koymak istiyorsan kendini göster." Behçet anahtarı aldı ve odadan fırladı. Merdivenlerin başında durdu, sıcak bir teşekkürle yukarı seslendi. "Madame Rhea, dünyaya bedel bir kadınsın. Hacı Kamil Efendi haklıymış." Koşar adım tünele doğru yöneldi. Madame Rhea, Behçet'in arkasından sunturlu bir küfür savurmak ihtiyacı duydu. Piç kurusu, bu da babası gibi, hakkına el koymayı bilmiyor. Madame Rhea huzursuz olmuştu. Gecenin bu saatinde insanı boşlukta bırakmaya bu piç kurusunun hakkı var mıydı? Hacı Kamil Efendi'nin teslim ettiği hak neydi acaba? Madame Rhea'nın gergin ruhundaki şenlikleri cömertçe sergileyen vücudu, hırçın tahammülü mü yoksa insanları dertlerinde kolayca yakalamak marifeti mi? Madame Rhea yatağına uzandı. Uyku tutmuyordu. Bir derin hayale dalarak sağlayacağı hiçbir rahatlık imkanı kalmadığının farkındaydı. Behçet'in böyle konuşmaya hakkı olmadığını düşündü. Hacı Kamil Efendi'ye göz koymuş olduğunu açıkça anlatmıştı. Bu hakkı kendinde görüyor ve ilk fırsatın doğacağı günü bekliyordu. Behçet asmalı mescide saptı. Madame Katerina'nın vitrininde bir kader ışığı yanmıştı. Turkuazlar üzerine konulmuş kirli sarıların kafa tuttuğu yerde bir ince pembe şal, bu gürültülü kaderin sesini kısmış ve tahammülsüz ömrün acısına mütevazı bir bekleyiş lezzeti katmıştı. Tütün renkli siperliğe sığınmış ışıklar, turkuazların, kirli sarıların, pembelerin karşısında bağırmaya hazırdı. Gökyüzünün bütün imkanlarını avucunun içine almış gibi iddialı bir sesle birazdan haykıracaktı. Güneşlerin, yıldızların, saman yollarının terazisinde gerçekle hayal ayrı kefelerde dinlenecek ve arzulu bir cesaretle dengelenecekti. Behçet lambayı selamladı. Bendeki mana seninle başladı. Kapı sürekli çalıyordu. Babaanne yanılmadığını anladı. Bir süre kapının vurulmasına ilgisiz kaldı. Kibar adam açılmayınca istenmediğini anlayıp ayrılacaktır diye düşündü. Behçet direndi. Babaanne de direndi. Merdivenlerin ışığı sönmüş, bu yüksek tavanlı apartmanın her tarafı zifiri karanlığa bürünmüştü. Behçet olduğu yere çöktü. Zihnin, bedenin, ruhun bütün kirleri, tozları arınması imkansız bir çirkefin uğursuzluğunda taşlaşıp etrafına kuleler örüyor gibiydi. Hayata hakim olabilmek talihi artık uzaklaşıp gidiyor, gerçeği kavrayacak gücü tükeniyordu. Tutacağı yolu bilememek sıkıntısı, belki de Nemika'nın dediği gibi gülüp geçeceği yerde oturup olanları bekleyen yaratılışındaki zaaftı. Hayatı seyretmek yerine yaşamak gerektiğini kavrayan olgunluğa henüz ulaşmamıştı. İnsanoğlu neyin fırsat olduğunu değerlendirecek tecrübeyi kazanamıyordu. Tanrı'nın bütün peygamberlerini ezbere bildiği düzende bile topu topu 3-5 inanç özeti ve ilahisinden başka hiçbir maharet kazanamamıştı. Hayatın eksiklik içindeki sıkıntılarını teselli eden felsefe, her şeyin yok olduğu çözümsüzlükte çaresiz kalıyor ve akla ağır bir karanlık çöküyordu. Behçet sürekli bir çilenin terbiyesinde yetişmiş olmasına rağmen dayanacak gücü kaybetmekte olduğunu anladı. Bir çilenin disiplininde belki içindeki kötülüklerden arınmıştı ama hayatın kötülüklerinin kökünü kazımak, kabiliyetini kazanmak mümkün olmamıştı. Hani zamanın ve mekanın kesiştiği noktada geleceği telkin edilen Hızır Aleyhisselam neredeydi? Eğer her şey sonsuzun koynundaysa bu alemdeki çileler boşuna mı çekilmişti? Dünyanın nimetini vaat etmeyen hiçbir biçim, hiçbir öz artık anlam taşımayacaktı. Kapı yavaşça açıldı. Bir ölgün ışık merdiven boşluğunu doldurdu. Meryem duvardan inmiş, ebedi sessizliğinden kurtulup ilk çığlığını yükseltici cesarete kavuşmuştu. Henüz seviyeli bir kadınım. Böyle giderse kerhaneye düşeceğim. Behçet'in boynuna sarıldı ve bir süre öylece kaldı. Sesi kendinden emindi. Ağlasam bütün sihir kaybolacak. Götür beni buradan. Galata Kulesi yürüdükleri bütün yollara gölgesini uzatmış gibiydi. Yolda tek tük insana rastlıyorlardı. Eser Behçet'e tam sokuldu. Neve Şalom'un önündeki ışık ölgünleşmişti. Tam geçtikleri sırada birden aydınlığı yükselmiş gibi çevreyi beyaza boyadı. Asmalı mescide kadar yürüdüler. Behçet birazdan Madame Katerina'nın vitrinindeki ışığı gösterip Esther'i sevinçlere boğacaktı. Gelirken lambaya baktım. Işıklar içinde caka satıyordu. Sonra insanların yüzlerine baktım. Her birinin bakışında bir başka mana vardı. İşte o zaman anladım ki her fikrin içindeki hikmeti kavramak bu çileden geçmeyenler için mümkün değildir. Gel, gel seni o ışıklara götüreyim. Esther durdu. Bütün ihtimaller bir anda gerçekleşebilir ve korkuyu yeniden getirebilirdi. Yo, yo Behçet, bugün seni iki defa şaşırttım. Üçüncüsüne dayanamam. Işıklarda, lambalarda umurumda değil artık. Sadece korkuyu al içimden yeter. Asmalı mescide sapmadan yürüdüler. İngiliz sarayı simsiyahtı. Balık pazarının musikisi dinmişti. Son tramvaylarda insan suretleri yoktu. Gece sabaha doğru biraz serinleyecek ve mor ışıkları yoğun bir güneşin doğuşuna kadar gülüp eğlenecekti. Alexandra apartmanının son katında ışık vardı. Yavaş yavaş merdivenleri birlikte çıktılar. Anahtar döndü. Temiz, pırıl pırıl bir hasret kokusu duyuldu. Hastalığımda bu evde kaldım. Galiba ölümden dönmüştüm. Gecenin rengi çok hızlı değişir. Ruh bir tablonun çığlığıdır. Beden bir arzu. Göz aradığı sükuneti buluncaya kadar bekler. Sonra nemlenir. Gün ağarınca bütün çığlıklar tükenir ve yağmur boşanır. Esther, vakitsiz gelen bütün ilhamların insanı kör bir yolun sonundaki pis karanlığa iteceğinin korkusundaydı. Gün ağarınca korktuğu tükeniş etrafını saracak ve belki de Musa'nın resimlerine yerleştirilmiş o mor dünyanın içindeki umutlu sırrın bir ipek gibi avuçlarında buruşacağı anı görecekti. Behçet, bütün kapıların kilitli olacağını sanıyordu. Hepsi açıktı. Menteşeler bir kutsal elin nimetlerine uğramış ve yağlanmıştı. Sessizlik içinde tükenmiş bir ömrün yeni duygularına hazır isteklilikle açıldı. Dar bir koridor uzuyor ve görünmez bir şefkat Esther'i elinden tutup uzak bir ufkun en kör ve sığ çizgisinden alıp yeni duyguların derinliğine doğru sürüklüyordu. Her şey en uygun olduğu yere konulmuş ve varlıklı bir zevkle seçilmişti. Yolun sonunda ruh vardı. O ruha teslim edilecek bedeni gerdiler. Behçet kapıyı açtı, yanılmamıştı. Hacı Kamil Efendi'nin tertipli insan sureti hemen her duvara sinmişti. Gökyüzünden bir el, diri ipeklere bürünmüş bir beyaz güzelliği bu suretlere giydirmiş ve uzun bir keçe külahla sema kıyafetlerini tamamlamıştı. Mahiyetini kavrayamadığı bir huzur içinde titrediğini fark etti. Kendiliğinden açılıp rüya alemlerini hissettiren masal mağaraları gibi ince ve nemli bir heyecan Esther'i kucaklamış, yüreğine bir koyu korku salmıştı. Safiye'nin ruhundan kopup gelen bir temiz ten rengi, nemli şeffaflığıyla Esther'i bir hazın derinliğinde saydamlaştırıyordu. Gözlerinin içine çırpınan bir gri yeşil kumru oturmuştu. Dudaklarındaki ince titreyiş artık derin bir sükuneti tatmaya hazırdı. Yatağın ucuna oturmuş, ne olacağını kestirmeden sadece bekliyordu. Behçet koltuğa oturup sigarasını çıkardı. Kibritin ucunda bir sarı kırmızı heves göründü. Hacı Kamil Bey'in suretleri kaybolmuş, yarattığı boşluğu Safiye'nin sevdalı şarkısı doldurmuştu. Bu şarkıdaki hasreti neden daha önce kavrayamadığına esef etti birden. Elini Esther'e doğru uzattı. O kadar. Esther hiç kıpırdamadı, dokunmadı, sadece seyretti. Omuzundan pelerinini attı, duvara dayanmış Meryem haliyle hala çırılçıplaktı. Şuşan sarayının kral avlusuna girmiş gibi başı eğikti. Sesi dolambaçlı yolun sonuna varmıştı. Soy beni.